Ayrım 2, Miral, Rula Cebrail, sayfa 21. 9 Nisan 1948'de savaşa verilen aradan yararlanan Hint Hüseyin'i, valinin mültecilerle ilgili acil bir durum için kendisini toplantıya çağırdığı Kudüs'e döndü. Eski şehire Herod kapısından giren genç kadın, bir zamanlar sebzelerle dolu olan ve keskin nane, kimyon ve kakule kokularının süslü meyve sergileriyle karıştığı pazar yerlerinin canlı keşmekeşinden arta kalan seyrek tezgahları inceleyerek dar sokaklardan geçti. İsrail devletinin kuruluşundan bir ay önce şehri bir kasvet havası kaplamıştı. Yahudi mahallelerinde sessiz selamlar veriliyor ve yoldan geçenler birbirlerinden gözlerini kaçırıyordu. Müezzinlerin çağrılarının olağan namaz davetinden ziyade uzun bir ağıta benzediği Arap bölgelerinde huzursuzluk daha da belirgindi. Kutsal Kıyam Kilisesi'ne yaklaşan Hint bir grup hırpani çocukla karşılaştı. Sayıları 50'yi buluyordu. Bazıları kaldırımın kenarında oturmuş, birbirlerine yaslanıyor, diğerleri birisini beklercesine sokağın köşesinde hareketsiz duruyordu. Hint yaklaştığında en küçük çocukların ayaklarının çıplak olduğunu gördü. Çoğu ağlıyordu ve hemen tümünün yanakları çamurlu, saçları tozlu ve keçe gibiydi. Derhal 12 yaşlarında yırtık bir pantolon ve kolları aşınmış bir gömlek giyen en büyük kızdan açıklama istedi. "Aileleriniz nerede?" diye sordu Hint. "Ve hepiniz sokak ortasında ne yapıyorsunuz?" "Bizi burada bıraktılar," cevabını verdi gözyaşlarını güçlükle tutan kız. Hint kızın yanına oturdu. "Adın ne?" "Zeyna," diye cevapladı hıçkırıklar arasında. Zeyna, Hindiye köyü Deir Yasin'de tüm gece silah sesleri duyduğunu ve kendisininkine dahil evlerin yanışını gördüğünü anlattı. Ebeveynlerine seslenip durmuş fakat silah seslerinden başka şey duymadığından saklanmıştı. Sabah olduğunda silahlı adamlar onu saklandığı yerden aniden çıkarmış ve köy meydanına getirmişlerdi. Burada diğer çocukları bulmuştu fakat kendi sınıfından kimse yoktu. O ve diğer çocuklar bir kamyona yüklenmiş ve silahlı adamlar tek kelime etmeksizin onları Eskişehir kapılarının yakınında indirmişti. "Beni burada bekle Zeyna," dedi Hint, güven verici biçimde kızın alnına yapışmış saçını okşayarak, "birisiyle konuşmam gerek, sonra hemen döneceğim." 3. Kudüs valisi Enver el Hatip, Hint Hüseyin ile hiç karşılaşmamıştı. Fakat ülkenin ezilen çocuklarına yardım etmeye kendi adamışlığının farkındaydı. Toplantı odasına girişini gördüğü anda Hüseyinlerin tipik kararlılıklarını tanımıştı. Hint derhal konuşmak istedi. "Özür dilerim fakat meclis toplantıya çağırmadan önce size buradan birkaç metre ötede karşılaştım. 50 kadar çocuktan bahsetmek istedim. Bir katliamdan kurtulmuşlar." "Deir Yasin'de," diye cevapladı mutasarrıf. Olaydan henüz bir saat önce haberdar olmuştu. "Pis, aç ve korkmuş durumdalar," dedi Hint. "Harcayacak zaman yok. Onlara derhal yardım etmeliyiz." Zeyna'dan dinlediği öyküyü tekrarladı. Sararan kağıtlarla dolu ağır bir ahşap masanın arkasına oturan vali, sakalını sıvazlayarak Hind'i dinliyordu. Gözleri 19. yüzyıl sonundaki Kudüs'ü betimleyen bir gravüre takılmış, bir zamanlar şehrin göbeğinde uykuda bekleyen tüm bu çürümüşlüğü ortaya çıkaran çatışmanın ne zaman ve nerede başladığını anlamaya çalışıyor gibiydi. Hind'in konuşması bittiğinde sorunu bir bütün halinde ele almak zorunda olduğunu ve şu an için bu çocukların ihtiyaçlarına özellikle eğilemeyeceğini söyledi. "O kadar çok mülteci var ki tümüne birden nasıl yardım edeceğimizi bilemiyoruz." Hint ayağa kalkarak kapıya yöneldi, valiye döndü, gözlerini gözlerine dikti ve sakin fakat kararlı bir sesle "Anlıyorum. Toplantısı da devam edin. Kendi hesabıma onlar için ne yapabileceğime bakacağım," dedi. Enver el Hatip genç kadının inatçılığından etkilenmekten kendini alamadı. Her ne pahasına olursa olsun bu yetimlere yardım etmeye kararlıydı. 4. Hint çocukların yanına döndüğünde orada bir çatışmada yakındaki bir evin sıvalarının delik deşik olmasına karşın çocuklar hala sokakta tam bıraktığı yerde duruyorlardı. Korkudan taş kesilmiş donup kalmışlardı. Hint en küçüklerin elini tutarak diğerlerine seslendi. benimle gelin çocuklar, hepiniz. Sizi buradan uzaklaştıracağım. Hind'in evine ulaşmak için bu garip alayın Eskişehir'in bir ucundan diğerine yürümesi gerekti. Onları görenler bu çıplak ayaklı, yarı çıplak çocuklardan oluşan ordu ile onları idare eden şık genç kadın arasındaki tezat karşısında şaşkına dönüyordu. Bu arada Deir Yasin'de ırgın milislerinin düzenli İsrail ordusu Hagenah'ın sessiz onayıyla gerçekleştirdiği katliamın haberi gazetelerde daha basılmadan şehirde ağızdan ağza, dükkandan dükkana, bir satıcı tezgahından diğerine dolaşıyordu. İnsanların katliam haberiyle büyükleri küçüklerin ellerinden tutmuş, Hint Hüseyin'in arkasına Kudüs sokaklarından geçen 53 incinmiş çocuk arasında bağlantı kurmaları uzun sürmedi. Bu garip geçit katliamın yürek paralayıcı kanıtıydı. Hind'in evi geniş, lüks bir bahçenin gölgesinde, beyaz taştan büyük bir villaydı. Annesiyle iki hizmetçi çocuk grubunun yaklaşmasını üzüntüyle izledi ve Hind yeni emanetlerini yıkamasına ve doyurmasına yardım etmelerini istediğinde bir an konuşmadılar. Annesiyle hizmetçilerin soruları başladığında o anda aklı sadece çocuklar olan Hind, kısaca bunların Deir Yasin'den kurtulanlar olduğunu söyledi. Onları şimdilik yuvaya yerleştireceğim diye ekledi, en küçüklerini banyoya götürmeden önce. Dramatik durumlar çelişkili duygular yaratır. Bir taraftan yüksek bir dayanışma ve karşılıklı destek duygusu yaşanırken, aynı zamanda daha şanslı görünenlere yönelik sinsi, neredeyse içgüdüsel bir kıskançlık hissi duyulur. İlerleyen günlerde zalim dilli insanlar, Hind'i cimrilikle, başkalarına yardım etmek için yeterince para harcamamakla suçluyordu. Hind bu tür azarlara, tüm nakit rezervinin 128 Filistin dinarı olduğunu ve bunu tamamen Deir Yasin'den kurtulan çocuklara harcayacağını söyleyerek cevap verdi. Diğerleri ise yaptığı şeyin önemini derhal kavramıştı. Bunlardan biri olan yakındaki bir okulun müdürü Basima Faris, bir gün kendi rızasıyla gelerek çocuklarla ilgilenmede yardım teklif etti. Basima, erkeklerin gözünün içine bakıp çocukların ihtiyaç duyduğu şeyleri istemekten çekinmeyen pratik, dobra bir kadındı. Hind, yanındaki bu müttefik ile her gün şehirdeki tüccar ve dükkan sahiplerini ziyaret ediyor, ötekiler de mutlulukla yiyecek, giyecek ve battaniye bağışlıyorlardı. Yine de Hind kenara ayırdığı paranın yetimlerinin günde tek öğünü bile garanti etmeyeceğini biliyordu. Valinin sarayına bu sefer Basima ile tekrar gitmeye karar verdi. Enver el-Hatip bazı yerel tüccarlarla toplantıdaydı. İki kadın kapının eşiğinde durarak toplantının bitmesini bekledi. Vali onları fark etmemişti ve misafirleriyle konuşuyordu. "Çalışma ruhsatı vermemi istiyorsanız," diyordu. "Hepiniz Hind Hüseyin'in okuluna bir çuval patates, bir çuval pirinç ve bir çuval şeker göndermeye söz vermelisiniz." Tüccarların en yaşlısı tereddütsüz cevapladı. "Bu cesur kadının adını duydum. İstediğiniz malları bugün yetimhaneye göndereceğim. Biraz meyve ve sebze de ekleyeceğim." Diğer adamları da onaylayarak başlarını salladı. Bu esnada ayağa kalkan vali iki kadını fark etti. Hind'in yüzündeki mutlak bir şaşkınlık vardı, zira şu ana kadar valiyi bir engel olarak görmüştü. Gözleri son derece duygulandığını belli ediyordu. El-Hatip dostça gülümseyerek yaklaştı ve onlar için ne yapabileceğini sordu. "Hiçbir isteğim yok," dedi tebessüm iade eden Hind. "İstediğimizi çoktan aldık, talebimizi daha duymadan yerine getirdiniz. Size tüm iştenliğimize teşekkür ederiz, size ve tüm tüccarlara." Takip eden haftalarda Kudüs'teki savaş yoğunlaştı. İsrailler Eskişehir'in Arap bölgesine sızmak için tekrar tekrar çaba gösteriyor. Fakat burası 16. yüzyıldan kalma heybetli surları ve ağır kapıları ile savunuluyordu. Kudüs ikiye bölünmüş bir şehir haline geliyordu. Doğu Kudüs Arap kontrolü altında ve Batı Kudüs İsraillerin kontrolü altındaydı. Hind bir sabah yuvaya geldiğinde tüm çocukları avluda çember halinde birbirlerine sokulmuş, en küçüklerini umutsuzca ağlarken buldu. "Ne oldu?" diye sordu. "Neden ağlıyorsunuz?" Zeyna öne çıktı ve gece silah atışlarıyla uyandıklarını ve bitmek bilmediğinden, askerlerin her şeyi yok edeceğinden korktuklarını anlattı. Köylerinde olduğu gibi. Yapacak en iyi şeyin askerlerin gelip kendilerini alması için avluda toplanmak olduğuna karar vermişlerdi. O gün Hint daima çocuklarla aynı çatı altında uyumaya karar verdi. Mekanın çok tehlikeli olduğunu da anlayarak ateşkes başladığında yetimhaneyi büyük babasının Şeyh Cerrah'taki evine taşımak için hazırlıklara başladı. Patlamalar eve zarar vermişti fakat her halükarda onarılması gerekecekti. Ve şimdi ana konutu çevreleyen ikinci bir bina inşa edilecekti. Eski konut yatakhane olacak, yeni bina okula ev sahipliği yapacaktı. Hint bu defa şehrin üst orta sınıfının en seçkin üyeleriyle toplantıdayken bir kez daha Kudüs'ün yüce gönüllü valisine başvurdu. Lafı dolandırmayan genç kadın meclise, "Çoğunuzun direnişi finanse ettiğinizi biliyorum," dedi. Vali gözlerini devirerek cevap vermeye hazırlandı fakat Hint bir el hareketiyle onu durdurarak devam etti. "Sizden sadece yetim çocukların yetiştirebileceği bir yuva kurma projesini de finanse etmenizi istiyorum. Bu da bir tür direniş. Aslında en iyi direniş. Bildiğiniz gibi onlar gelecek nesil. Fakat şu an için bize ihtiyaçları var. Onları terk edemeyiz. Yetişkin olduklarında onlara ihtiyacımız olacak. Fakat zayıf ve aç olurlarsa değil. Azimli, güçlü, eğitimli insanlara ihtiyacımız olacak. Geleceğin Filistin'ini onlar kuracak." Vali bir kez daha Hint'in isteklerine uydu. Bir süre sonra tahsis ettiği fonların yetersiz olduğu ortaya çıksa da Hint artık daha az varlıklı aileler dahil birçok Filistinlinin mali desteğine güvenebileceğini görmüştü. 5. Eylül 1948'de Dar el-Tifel çocuk evi doğdu. Doğumunu izleyen çalkantılı aylarda okul ve yetimhanenin karışımı olan kurum, vali dahil birçoklarınca fark edildiği üzere vazgeçilmez oldu. Hind'in projesine önceleri bir parça şüpheyle yaklaştıysa bile, günler geçtikçe yetim kalmış veya köylerden aceleyle kaçışları sırasında ailelerinin istemeden de olsa geride bıraktığı çocuklara yardım etmesi için ülkenin dört bir yanından giderek artan sayıda talepler alıyordu. Bir öğleden sonra El Hatip Hint'i ziyaret etti. Okulun avlusunda nane çaylarını yudumlarken ülkenin geri kalanındaki durumun şehirdekilerin tahmin edebileceğinden de ciddi olduğunu söyledi. Bir elini yorgunlukla beyaz saçlarından geçirirken Hint yaşamı boyunca bitmek bilmez trajedilere tanıklık etmiş yaşlı adamın son aylardaki bu felaketlerin ağırlığı altında ezilmekte olduğunu gördü. "Korkarım en kötüsünü daha yaşamadık," diye itiraf etti adam. Daha sonraları oldukça gösterişli bir okul parkı haline gelecek olan bakımsız bahçeyi Hint ile beraber gezen vali, o sabah Deir Yasin ile ilgili olarak aldığı gizli bilgiyi mutlak bir açık sözlük ile açıkladı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, delegesini yazdığı raporu belirgin bir elem ve uzun duraklamalarla tanımladı. Çocukların öyküsü, saldırının vahşiliği hakkında genel bir fikir vermiş olsa da, raporda okuduğu şeylere kesinlikle hazır değildi. Hind'in gözlerine bakamayan El Hatip kırık bir sesle katliamın ne kadar insafsızca ve sistemli biçimde gerçekleştirildiğini okudukça ilk şokunun boğucu ve öfke ve acı bileşimle döndüğünü anlattı. "Rapor," dedi, sesi yaşlarla boğulurken, "soğukkanlılıkla katledilen 254 insanı anlatıyor. Sadece genç erkekler değil, yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuklar da kaçmaya çalışırken sırtlarından vurulmuş. Evler yakılmış, kadınlar tecavüze uğramış. 40 erkek yakalanmış, çırılçıplak soyulmuş ve Batı Kudüs'e getirilmiş. Sokaklarda gezdirildikten sonra kalabalık önünde infaz edilmiş. Bu 53 çocuk gördükleri şeyleri nasıl unutacak?" Hint pazar yerini yakındaki bulduğu çocukların gözlerini hatırladı. Dehşet içindeki bakışlarını, kir içindeki ellerini, titreyen bacaklarını hatırladı. Şimdi bazılarını yatakhane tamamlama kadar geçici bir ev görevini gören çadırların dışında oynamalarını seyrediyordu. Diğerlerinin ise orada burada tek başlarına oturduklarını gördü ve onlara bir şans daha tanıyacak bir şey yapması gerektiğini kesin biçimde anladı. Asla unutamayacaklardı. Bundan emindi. Fakat en azından onlara daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu göstermeye katkıda bulunabilirdi. Bu arada vali konuşmasına yeniden başlamıştı. Yavaşça yürürken zaman zaman Eskişehir'e bakıyordu. Beni en fazla endişelendiren ise Hagenah'ın katliama doğrudan katılmamış olması. Bunu Irgun ve Stern çetesi gibi aşırı gruplara bıraktılar. Korkarım Arapları köylerini terk etmeye ikna etmek için Deir Yasin'i bir tehdit unsuru olarak kullanıyorlar. Tüm Celile bölgesi boşaltılıyor. Eski toplumlar Hagenah propagandasının darbeleri altında parçalanıyor. Olanların vahşiliğini duyurmak tamamen kendi çıkarlarına. El Hatip durakladı ve devam etmeden önce Hind'in gözlerinin içine baktı. İnsanlarımız dağılıyor. Diyaspora tehlikesi içindeyiz. Korkarım acımasız intikam eylemleri ölümcül bir döngünün başlangıcının belirtisi olacak. Scopus dağı saldırılarında yaşayanlar gibi, vali son sözleri duymak istemezcesine neredeyse fısıltılı söylemişti. Valinin bahsettiği Filistinlilerin Deir Yasin misillemesi olarak da bilinen Scopus dağı saldırıları 13 Nisan 1948'de Kudüs yolunda iki otobüs ve iki askeri İsrail aracının pusuya düşürülmesiyle gerçekleşmişti. İçinde çok sayıda sivil bulunan otobüsler ateşe verilmişti. İngilizler nihayet olay yerine ulaşmış ve 6 saatlik çatışmanın ardından 70'in üzerinde Yahudi ölmüştü. Bütün bu sürede sessizliğini koruyan Hint sonunda eski bir ahşap bankın üzerine elemle çöktü. Bu konuşmayı takip eden yıllarda valinin öngörüsünün nedenli doğru olduğu ortaya çıktı. Deir Yasin'deki katliamın haberi gerçekten de köyden köye sıçrıyor, Filistinlerin komşu Arap devletlerine, özellikle Lübnan ve Ürdün'e toplu göçlerine yol açıyordu. Sonunda Kudüs'ün doğu kesimi Ürdün kontrolüne bırakıldığında Hint bu hareketin bir hata olduğunu düşündü. Filistin, özerk yönetimi rejiminin daha makul bir çözüm olacağına inanıyordu. Fakat siyasi meselelere mümkün olduğunca karışmama kararı almıştı. Eski beyaz taş villanın onarımının neredeyse bitmesiyle Hint Mekke'ye hacca giden annesine eşlik etmeye karar verdi. Yaşamının hedefine ulaştığında Mekke'deki en kutsal nokta olan Hacerül Esved'in önünde diz çöktü, secdeye vardı ve çalışmasındaki başarısıyla aldığı destekler için Allah'a şükretti. Arap geleneğince üç kez yardım et, yardım et, yardım et diye dua etti. Bu çocuklar için bir yuva kurmama yardım et. O anda asla evlenmemeye karar verdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.